bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Ekoloji. Richard Supergron. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 64. Gençlik Kitaplığı 4. 13. basım Kasım 2000. Türkçe'ye çeviren Deniz Yurtören. Türkçe metnin bilimsel danışmanı Profesör Doktor Nihat Şişli. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. TÜBİTAK Gençlik Kitaplığı dizisinin 4. kitabı, yeryüzündeki tüm canlıları, bunların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini inceleyen bilim dalını ekolojiyi tanıtmaktadır. Yaşadığınız bölgede çevrenin korunmasına katkıda bulunmak için neler yapılabileceği, tüm insanlığı ilgilendiren kapsamlı çevre sorunlarının nasıl çözülebileceği ele alınan başlıca konular. Elinizdeki kitapta yer alan geri dönüşümlü kağıt, minyatür sebze bahçesi ve yapay göl yapımı gibi pek çok deney, çevreyi yakından tanımanıza ve çevreye katkıda bulunmanıza imkan sağlayacak. Genç okurların bilimin kuşatıcı yanını daha yakından tanımaları umuduyla iyi okumalar. Kitaba ilişkin bilgiler. Ekoloji, yeryüzündeki tüm canlıları ve bunların birbirleri ve çevre ile etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Bu kitap, bitkilerin ve hayvanların çevre ile nasıl uyumlu bir bütün oluşturduğunu ve biz insanların da nasıl bunun ayrılmaz bir parçası olduğumuzu anlatmaktadır. Ekolojiye özgü belli başlı kavramların açıklanmasında, dünyanın çevre koşulları açısından birbirinden çok farklı bölgelerinden alınmış örneklerden yararlanılmıştır. Bu kitapta doğal çevrenin insanlar tarafından nasıl bozulduğunu ve bunun sonucunda ortaya ne gibi sorunların çıktığını örnekleriyle göreceksiniz. Bunun yanı sıra çevrenin korunması ve sorunların giderilmesi için neler yapılabileceğini de öğreneceksiniz. Yaşadığınız bölgede çevrenin korunmasına katkıda bulunmak için neler yapabileceğinize ve bunun dışında tüm insanlığı ilgilendiren daha kapsamlı çevre sorunlarının nasıl çözülebileceğine ilişkin öneriler de kitabınızda yer almaktadır. Sözlük. Kitapta kullanılan temel ekolojik kavramlara ilişkin açıklamaları sözlük bölümünde bulabilirsiniz. Yararlı adresler. Doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunmak ve çevre koşullarının iyileştirilmesi yolunda kendilerine düşeni yapmak isteyen okurlar için başlıca çevreci kuruluşların adresleri verilmiştir. Büyük bir bölümü gençlerin katılabileceği etkinlikler düzenleyen bu kuruluşlar size istediğiniz bilgileri vermeye her zaman hazırdır. Etkinlikler ve projeler. Ekoloji ile ilgili deney ve projeler kutular içinde anlatılmaktadır. Kitabınızın hemen hemen her sayfasında ve en sondaki ekoloji projeleri bölümünde bu tür çalışmalara ilişkin örnekler yer almaktadır. Projeler bölümünde verilen örnekler diğerlerine kıyasla biraz daha fazla zaman ve çaba gerektirebilir. Ekoloji nedir? Ekoloji, doğal çevrede yaşayan canlıları ve bunların canlı ve cansız çevreleri ile olan etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Doğal çevre, herhangi bir canlının çevresindeki canlı ya da cansız tüm varlıklardan oluşur. Sizin kendi çevrenizde etrafınıza baktığınız zaman gördüğünüz ya da göremediğiniz canlı ve cansız tüm varlıkları kapsar. Çevrenizin temel öğeleri, örneğin soluduğunuz hava hep aynıdır. Ama ayrıntılar sürekli biçimde değişir. Gövdeniz de başlı başına bir çevredir. Yediklerinizi sindirmenizi kolaylaştıran bakteriler gibi binlerce canlıyı barındırır. Onların çevresi sizsiniz. Günlük yaşamınızda sık sık çevre değiştirirsiniz. Kır, yüzme havuzu, sinema, kent sokakları, ev, kumsal. Birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi görünen bu çevreler gerçekte çok yakından bağlantılıdır. Kentteki her şey kırsal alanı etkiler. Bunun tersi de geçerlidir. Bağlantılar. Ekoloji, insanların, hayvanların ve bitkilerin arasındaki bağlantıları ve tüm bu canlıların birbirleri ve çevre ile etkileşimlerini inceler. Kendinize ele alın. Çevre ile aranızda ne gibi bağlantılar var? Yedikleriniz nereden geliyor? Çöpünüz nereye gidiyor? Çevrenizde hangi hayvan ve bitkiler var? Çevrenize yönelik her davranışınız hem sizi hem de sizinle aynı çevreyi paylaşan diğer canlıları etkiler. Bunun nedeni yeryüzündeki canlı ya da cansız tüm varlıkları dev bir ağ oluşturacak biçimde birbirine bağlayan bağlardır. Şehirler ve kasabalar, endüstri, kirlenme, kırsal alan, çöp, taşıtlar, yollar ve ulaşım, su, doğal yaşam, yaşam alanları. Bir grup hayvan ve bitkinin doğada yaşadıkları yere yaşam alanı, oradaki canlılara da topluluk diyoruz. Büyükçe bir taşı yerden kaldırdığımızda taşın altındaki yaşam alanında bir canlı topluluğunun bulunduğunu görürsünüz. Küçük yaşam alanlarının bir araya gelmesiyle daha büyükleri ortaya çıkar. Yerden aldığınız taş bir derenin kenarında, derede bir ormanın içinde olabilir. Büyük yaşam alanları daha çok sayıda hayvan ve bitki topluluğunu barındırır. Bir taşın altındaki hayvan topluluğu, örümcek, solucan, ağaç biti, kırkayak. Bir derenin kenarında ya da içinde yaşayan hayvan ve bitki topluluğu, yaban ördeği, tatlı su levreği, kurbağa, su kamışı. Ormanda yaşayan hayvan ve bitki topluluğu, geyik, saksağan, meşe ağacı, yuvasındaki tavşan. Yaşadığınız yerde çeşitli yaşam alanları bulmaya çalışın. Bunun için her yere, her şeyin içine, üstüne, altına ve çevresine bakın. Daha sonra her şeyi bulduğunuz gibi bırakmayı unutmayın. Göl. Göl, büyük yaşam alanlarına verilebilecek en iyi örnektir. Göllerde çok çeşitli hayvan ve bitki toplulukları yaşar. Gölün kendisiyle çevresinde ve içindeki canlı ya da cansız her şey ekosistem adını verdiğimiz kendi içinde bütünlüğü olan ekolojik bir birim oluşturur. Çevrenizde küçük bir göl varsa bir plankton kepçesini suya daldırın ve biraz ilerlettikten sonra çıkarın. Gördüklerinizi yazın. İlginç bir şey varsa onu daha iyi görebilmek için su dolu bir kavanoza koyun. Bu küçük yaratığın ne olduğunu anlamak için göllerdeki yaşamı anlatan resimli bir kitaba bakabilirsiniz. Araştırmanız bittiği zaman topladığınız her şeyi bulduğunuz yere bırakın. Bu iş için kullanacağınız kepçeyi kendiniz de yapabilirsiniz. Bir tel askıya çember biçimi verin ve iki ucunu bir kamışın içine sokun ya da bir sopanın ucuna bağlayın. Eski bir naylon çorabı çemberin çevresine geçirip iple bağlayın. Çorabın alt kısmını düğümledikten sonra fazlasını kesin. Çorabı çemberin üzerine iple bağlayarak tutturun. Burada değindiğimiz türde küçük göllere artık sık rastlanmıyor. Zamanla bunların çoğu dolduruldu ya da üzerleri kendiliğinden kapandı. Buralarda yaşayan canlılara ne mi oldu? Bazı hayvan ve bitkiler varlıklarını ancak belli yaşam alanlarında sürdürebilirler ve yaşam alanları yok olduğu zaman onlar da yok olur. Kendi küçük gölünüzü yapmayı deneyin. Bulunduğunuz yerdeki doğal yaşama katkıda bulunmak için küçük bir göl yapabilirsiniz. Yapması çok zor olmayan bu göl pek çok canlıyı kendine çekecektir. İnsan eliyle yapılmış bir göl, su mercimeği, su semenderi, su zambağı, göl yosunu, su salyangozu, tatlı su folyası, nilüfer, kurbağa, su sineği. Gölünüz bittiği zaman bu resimdekine benzeyecektir. Epeyce emek ve zaman gerektirmesine karşın bu küçük göle konuk gelecek ya da orada yaşamayı seçecek birçok canlı ile tanışmak ve onları yakından izlemek istemez misiniz? Bu basit su altı dürbünüyle küçük gölünüzdeki yaşamı daha yakından izleyebilirsiniz. Plastik bir şişenin baş ve dip taraflarını kesip bir tarafını saydam folyo ile kapatın ve paket lastiği ile tutturun. Kapalı ucunu suya sokacağınız bu dürbünle gölün içindekileri görebilirsiniz. Çevre. Çevremizi etkilediğimiz ölçüde kendimiz de çevreden etkileniriz. Tüm canlılar gibi biz de yaşamın temel gereksinimleri için çevremize bağımlıyız. İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşayabilmek için güneşe gereksinimleri vardır. Güneşin ısısı olmasa dünyamız buzdan ve çıplak kayalardan oluşan donmuş bir kütle olurdu. Güneş, tüm canlılara yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan enerjiyi verir. Karaları ve üzerlerindeki havayı ısıtarak rüzgarları oluşturur ve yeryüzündeki suların buharlaşıp atmosfere karışarak su çevrimine girmesini sağlar. Hiçbir canlının onsuz var olamayacağı güneş, çevrenin en önemli öğesidir. İklimler. Bir bölgenin iklimini belirleyen en önemli etkenler, ekvatora uzaklığı, denize uzaklığı, iç kısımlar daha az yağış alır ve deniz seviyesinden yüksekliğidir. Yükseğe çıkıldıkça sıcaklık düşer. Canlılar çevre koşullarından büyük ölçüde etkilenirler. Sıcaklık, yağış ve diğer iklimsel özellikler hayvan ve bitki türlerinin gelişimlerini ve davranışlarını yönlendirir. İklim ve yeryüzü şekilleri karşılıklı etkileşim yolu ile yaşamın sürmesi için gereken çevrenin oluşmasını sağlarlar. Yağmur ve rüzgar gibi aşındırıcı iklimsel olgular zaman içinde tüm canlıların besin kaynağı olan toprağı oluşturur. Güneş enerjisinin dünya üzerindeki dağılımı bölgeden bölgeye değişir. Örneğin ekvator bölgesi kutuplara kıyasla güneş enerjisinden daha fazla yararlanır. Bu farklılık rüzgarları yaratır. Kutuplarda güneş ışınları daha kalın bir atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşır ve daha geniş bir yüzeye yayılır. Bu nedenle kutuplar ekvator bölgesine kıyasla çok daha soğuktur. Tropik bölgelerden gelen sıcak rüzgarlar ve okyanus akıntıları ile kutuplardan gelen soğuk rüzgarlar ve akıntılar arasındaki etkileşim birbirleriyle karıştıkları yerlerde belirgin iklim koşullarının ortaya çıkmasına neden olur. Toprağın önemi. Sıcaklık, rüzgar ve suyun aşındırıcı etkileri, dünyamızın yüzeyini kaplayan kayaların zamanla parçalanması ve toprağı oluşturan mineral taneciklerinin açığa çıkmasına neden olur. Kaya parçacıklarının üzerinde yetişen bazı çok küçük bitkilerin zamanla ölüp çürümesi sonucunda humus adı verilen organik madde ortaya çıkar. Mineral tanecikleri ve humusun karışımı toprağı oluşturur. Toprağın içinde ayrıca su ve hava ile bakteriler gibi milyonlarca mikroskobik canlı, çok çeşitli böcek türleri ve daha büyük hayvanlar da vardır. Toprağın en üst katmanı organik maddeler içerir. Ölü bitki ve hayvanlar, yağmur, solucan, köstebek, bitki kökleri, su, kayalar, humus ve mineraller. Mineral içeren alt katmanlar. Her biri değişik oranlarda humus ve mineraller içeren çok çeşitli toprak türleri vardır. Farklı türlerdeki kayaların aşınıp parçalanması ile farklı mineraller ortaya çıkar. Farklı toprak türlerinde farklı bitkiler yetişir. Yeşil bitkilerin çok büyük bir bölümü besin gereksinimlerini topraktan karşılar. Toprak, bitkilerin gelişmeleri için gerekli olan suyu ve mineralleri içerdiği gibi onlara kökleriyle tutunabilecekleri sağlam bir temel sağlar. Toprakla yapılabilecek deneyler. Toprağın nelerden oluştuğunu görmek için su dolu bir kavanoza biraz toprak ekledikten sonra çalkalayıp bir kenara koyun. Birkaç gün sonra oluşan katmanları inceleyin. En altta çakıl, daha büyükçe kaya parçacıkları. Onun üstünde kum, çoğunluğu silika. Onun üzerinde mil, çok küçük kaya parçacıkları içeren çamur. Onun üzerinde kil, çoğunluğu alüminyum, silikat. En üstte humus, organik maddeler. Şimdi de çeşitli yerlerden farklı toprak örnekleri toplayın ve her örnekle aynı deneyi tekrarlayıp sonuçları karşılaştırın. Topraktaki canlıları görmek için bir huninin içine bir parça tül yerleştirip üzerine biraz toprak koyun. Huniyi bir kavanozun ağzına oturtup gece boyunca yanan bir lambanın altında bırakın. Işık ve ısıdan kaçan yaratıkların kavanozun dibinde toplandıklarını göreceksiniz. Kın kanatlı böcek, toprak sıçrayanı, kanatsız böceklerden ve kırkayak. Toprak erozyonu. Dünyamızın yüzeyi kayalık bölgelerde yarım santimetreden ekime elverişli yerlerde 2 metreye kadar değişen kalınlıkta bir toprak katmanı ile kaplıdır. Tüm canlıların besin kaynağı olan bu toprak katmanı ne yazık ki dünyanın her yerinde toprak erozyonu nedeniyle giderek incelmektedir. Aşırı otlatma, yetersiz ya da fazla sulama, yoğun tarım ve ağaç kesimi gibi nedenlerle toprağın yüksek verimli üst katmanı rüzgar ve yağmurun aşındırıcı etkilerine karşı korumasız kalır. Bu davranışların sürmesi durumunda toprak tümüyle verimsizleşebilir. 1930'ların başlarında Amerika'nın orta batısındaki geniş tarım alanları toprak erozyonu nedeniyle ürün alınamaz duruma gelmişti. Ağaçların yok olması, yoğun tarım ve rüzgarları açık geniş arazilerin varlığı uzun süren bir kuraklık dönemiyle birleşince toz çanağı adı verilen durum ortaya çıkmıştı. Toprağın verimli üst katmanı rüzgarlarla savrulup gitmişti. Yaşam için gerekli olan enerji. Tüm canlıların büyümek, hareket edebilmek ve yaşamsal işlevlerini sürdürebilmek için enerjiye gereksinimleri vardır. Bu enerjinin kaynağı güneştir. Yeşil bitkiler çevrelerindeki temel öğelerden besin üretmek için güneş enerjisinden yararlanırlar. Üretici denilen bu bitkiler, su ve karbondioksitin oksijen ve karbonhidratlara dönüşmesini sağlayan fotosentez sürecinde güneş ışığını kullanırlar. Karbonhidratların bir kısmı topraktaki minerallerle birleşerek bitkinin gelişmesini sağlar. Geri kalanı ise çoğunlukla yapraklarda biriken ve gerektiğinde enerji kaynağı olarak kullanılan bir besin deposu oluşturur. Bitkilerin aksine kendi besinlerini üretemeyen hayvanlar bitkilerde depolanan besini tükettikleri için bunlara tüketiciler deriz. Fotosentez süreci. Köklerden gelen su ve mineraller damarlardan geçerek yapraklara ulaşır. Stoma çok küçük gözenek. Karbondioksit içeri alınır, oksijen dışarı verilir. Kloroplastlar, güneş ışığını emen klorofil içerir. Karbonhidratlar üretilir ve hücrelerde depolanır. Bitkilerle yapılabilecek deneyler. Diplerine ıslak kağıt havlu döşediğiniz iki tabağa su teresi tohumları koyun. Her iki tabağı da 2-3 gün karanlık bir yerde beklettikten sonra birini pencerenin önüne koyun. Birkaç gün sonra bitkilerin sağlıklı gelişimi için gün ışığının ne kadar önem taşıdığına tanık olacaksınız. Sağlıklı bitkilere verdiğiniz suya biraz gıda boyası katın ve ne olduğunu izleyin. Bitkiler suyu topraktan da işte böyle emerler. Bitkiler güneş ışığından yararlanmak için yapraklarını güneşe doğru çevirirler. Güneşli bir yerde duran bir bitkinin büyümesini inceleyin. Sonra da saksıyı ters yöne çevirip bir süre sonra ne olduğunu bakın. Ekosistemler. Bir ekosistem belli bir yaşam alanından ve oradaki topluluktan oluşur. Yaşam alanındaki canlılar birbirleri ve çevrelerindeki cansız, abiyotik nesnelerle etkileşime girerek büyük ölçüde kendi kendisine yeterli olan bir ekolojik birim oluştururlar. Büyük ekosistemlerin içinde çok sayıda daha küçükleri bulunabilir. Örneğin ormandaki bir ağacın çürüyen dalı. Biyomlar, karaların gruplandırılmasında kullanılan en büyük ekosistemlerdir. Her biyom, kendine özgü bitki örtüsüne göre adlandırılır ve çok çeşitli bitki ve hayvan türünü barındırır. Her biyoma özgü iklim koşulları, orada yaşayan hayvan ve bitki türlerini doğrudan etkiler. Buz, dağ, maki, kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak. Çalı türü bitkiler, tropik ormanlar, sıcak ve yağışlı, çok çeşitli canlı türleri, örneğin maymunlar ve egzotik kuşlar. Çöller, çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklar, çok az yağış, az sayıda canlı türü. Yaprak döken ormanlar, yazları sıcak, kışları soğuk, meşe ve kayın gibi ağaçlar, çeşitli hayvanlar. Savanlar, tropik özellik taşıyan geniş otlaklar, sıcak, kışın yağışlı, ağaçlık büyük düzlükler, antilop gibi hayvanlar. Yaprak dökmeyen ormanlar, yaz kış soğuk, çam ve ladin gibi iğne yapraklı ağaçlar, geyik ve kurt gibi hayvanlar. Ilıman otlaklar, yazları sıcak, kışları soğuk, geniş düzlükler, bufalo gibi hayvanlar, tunduralar, çok soğuk ve rüzgarlı, ağaçsız, az sayıda hayvan türü. Besin zincirleri. Bir ekosistem içindeki tüm canlılar beslenme açısından birbirlerine bağlıdır. Daha önce de değindiğimiz gibi, bitkiler güneş enerjisini kullanarak besin üretir ve böylelikle hayvanları yaşamaları için gereken enerjiyi sağlarlar. Bitkilerde besin olarak depolanan enerji bir besin zinciri biçiminde tüm topluluğa dağılır. Sadece bitkilerle beslenen hayvanlara birincil tüketiciler, bunlarla beslenenlere ise ikincil tüketiciler denir. İkincil tüketicilerle beslenen diğer bir grup hayvan ise üçüncül tüketiciler adını alır.